Hazır.
Hop.
Bir. İki. Hey. Burası şeyler.
Şeyler.
Sinan Özdemir. Konumuz Susam Sokağı. Televizyon tarihinin hala devam eden en uzun soluklu iki programından biri. Diğeri bir pembe diziymiş. 53 yıldır onlarca Emmy, Grammy, binlerce ödül aldı. Bizim gibi 5 jenerasyonun elinden tuttu, onları peri masallarından kurtarıp diğer çocuklar ve sosyal konularla tanıştırdı. Hepimizin geçmişine referans noktaları bıraktı. İsveç'ten Nijerya'ya, dünyada Susam Sokağı izleyen bütün çocuklar bilir ve hisseder ki, onlar bu ayrıcalıklı kulübün birer eşit üyesidir ve ortak bir bakış açısına sahiptirler. Mesela bu kulüpte yetişen bir birey, herhangi bir konuda herhangi bir karar veremediyse, arada kaldıysa...
Arada kaldım, tam araba.
Kaldım burada.
İki arkadaşının arasında kalan çocuklar, iki kıyafetinin arasında kalan kızlar, iki erkeğin arasında kalan kızlar, anne babasının arasında kalan çocuklar falan, böyle bir sürü şey söyleyebilirsiniz yani. Çok tatlı bir hikayeydi o.
Söyle bakayım çocuğum, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı sorusuyla başlayan ve hayat boyunca her daim arka planda çalan bu şarkı, İşte bu kulübün üyelerine özel bir şarkıdır. Çocuğunuza söylemeyin, o anlamaz.
Oğlum 16 yaşında. Ona Eddie Büdü desem tabii ki ne diyorsun sen der bana. Belki Susam Sokağı'nı öyle bir hayal meyal duymuştur bir yerlerden. Ama kendi jenerasyonundan birisine işte Çift'i mesela tanımlamak için konuştuklarında duysam desem ki ya bakar mısın şunlar Eddie Büdü gibi konuşuyorlar desem beni anlar. Hiçbir şey dememe gerek yok. Ya Eddie Büdü bir tarif. Ya bir betimleme. İnanılmaz bir şey ama bir jenerasyon biliyor sadece bunu.
Susam Sokağı'nın 70 farklı dilde yayınlanan 150'den fazla versiyonu var. 80'lerin sonunda TRT'de yayınlanan Susam Sokağı Türkiye'de bunlardan biriydi. Sadece 2 yıl yayında kaldı. 30 sene önce de yerlisini yapacağız diyen insanlar vardı ve yine öyle yerlisini yapacağız dediler ve yayından kaldırdılar. Aradan 30 sene geçti, yerlisi yapılmadı. Devlet Baba bunu Türkiye çocuklarına mübah görmedi. Ama bir efsane olarak yaşamaya devam etti.
Ne yazık ki Türkiye'de bunun önünü kestiler. Bilinçli kesildi. Efendim neden Karagöz'de hacivat yokmuş içinde de bilmem ne şuydu da buydu da falan filan diyerekten olayı yerlisini yapacağız biz bunun deyip kestiler. Ama Türkiye'den de ses çıkmadı. Kimse arkasında durmadı.
Bu bölüm Susam Sokağı'nın enine konuna konuştuk. Podcast'in konukları arasında o dönem TRT Susam Sokağı'nın yapımcılığını üstlenen Doktor Sayın Tekin Özerten var. Kendisi sadece Türkiye televizyonculuk tarihinin değil, Türkiye çocukluk tarihinin de bir duayeni. Sonra Kırpık var. Valla Kırpık küfesinden çıktı geldi.
Merhaba, merhaba ben Kırpık. 30 yıl sonra... Şeyler Podcast'inde sizinle birlikteyim dostlarım.
Kırpığın o unutulmaz kendine münhasır sesini bulan ve onu vücuda getiren Erdinç Doğan da burada. Ve tabii ki Yaprak Gültay burada. Ve Şeyler Podcast Instagram hesabında tanıştığımız ve bu podcast'e katkıda bulunmak isteyen Meryem, Tuğba Hilal, Elif ve Fulya da burada. ...70'lerin ortasına kadar Türkiye'de televizyon haftanın sadece belirli günleri yayın yapıyordu. 80'lerin başından itibaren yavaş yavaş televizyon seyretmek yaygınlaştı. Televizyonculuğun Amerika'daki yolculuğu ise bizden yaklaşık 30 yıl öncesinden başlar. En başından itibaren de çok kanallıdır. Artık 1950'lerin ortasında ülkenin 3'te 2'sini eve kapatıp televizyon izlettiren arkası yarına sitcomlar türemiş ve dev medya şirketleri ortaya çıkmıştır. 1960'larda ülkedeki hemen herkes televizyon istiyordur. Hanelerin televizyon sahiplik oranı normal bir günlük gazeteden bile fazladır. Geniş kitleler özellikle de çocukları ekrandan uzak tutmak olanaksızdır. Çocukların uyumak dışında aralıksız olarak yaptığı en uzun şey televizyon seyretmekti. Ortalama günde 7 saat.
Kim bu çocuklar?
annesi de babası da çalışan, çalışmak için her gün işe gitmek zorunda olan, henüz okula başlamadığı için gün boyunca büyük kardeşleriyle getto denilen azınlık mahallelerinde, apartman katlarında televizyon izleyerek büyüyen çocuklar. 3, 4, 5, 6, 7 yaşındaki çocuklar. Birey tüm yaşamı boyunca öğrendiklerinin %70'e yakın bölümünü bu yaşlarda öğrenir. Geri kalan %30'unu da 65 yaşına kadar peyderpey öğrenirsiniz.
Baby Channel'larda babysitter olarak kullanılıyor. Evlerde çocuğu oturtuyorlar ekran karşısına bağlansın diye. Bu en tehlikeli şey televizyondur çocuklar için. Bel seviyesinden alçak bir pencere, açık bir pencereli odada çocuğu tek başına bırakmak neyse televizyon olur.
Oysa 50 yıl önce Amerika'da çocuklar haftada 54 saat çılgınca reklam jingle'larını ezberlediler. O tarihlerde psikolog olarak çalışan Lloyd Morissette, 3 yaşındaki kızının bu durumuna endişeyle bakıyordu. Bu sorunun ülke genelinde de gelecek nesli tehdit ettiğinin farkındaydı. Acaba televizyon çocuklar için kontrol altına alınamaz mıydı ya da daha mantıklısı televizyon çocuk eğitimi için kullanılamaz mıydı? Bu sorunun cevabını bugünden vermek kolay. Ama 70'lere kadar hiç tecrübe edilmemişti. Ve bugün Netflix, Disney gibi stream servisleri neyse o gün içinde televizyon oydu. Yani sadece eğlence odaklıydı. Siyaset, politika, ekonomi gibi ciddi konular televizyonda değil sadece yazılı basında yer alırdı. İşte böyle bir dönemde 1966'da o zamanlar televizyon yazarlığı ve ufak çaplı birkaç programın yapımcılığını üstlenen John Cooney evinde akşam yemeği veriyordu. Konuklardan biri de televizyon bağımlısı 3 yaşındaki bir kızın babası olan Lloyd Morissette'ti. Konuya kızının bütün gün televizyon izlediğinden, hatta yayın olmadığı zamanlarda bile televizyonu açıp test desenini izlediğinden bahsederek girdi. Sonra zihnini uzun süredir meşgul eden fikri açıkladı, daha doğrusu soruyu sordu. Acaba bu teknoloji, yani televizyon, okul öncesi çocukları eğitmek için kullanılamaz mıydı?
I gave a little dinner party in 66 with my then husband Tim Cooney and Lloyd Morissette and his wife Mary. Lloyd was vice president.
Bu John Cooney gibi genç bir yapımcı için harika bir lokmaydı. O da zaten uzun süredir kendisini kariyerinde yükseltecek projeler bakıyordu. Bu fikri projeye dönüştürmek için 3 ay boyunca seyahat ederek ülkenin hemen hemen her yerinden eğitimciler, pedagoglar, öğrencileriyle bir araya geldim. Ülke nüfusunun yarısının öyle ya da böyle nedenlerle anaokuluna erişimi yoktu. Anaokulları kıtlığına rağmen televizyon bolluğu vardı. Yani çocuklar gibi sadık bir kitlenin zaten yok sayılmaması gerekiyordu. Onlara özel bir içerik hazırlanmalıydı, eğitici olmalıydı, bilinçle hazırlanan bir müfredatı olmalıydı ama bir yandan da eğlendirmeliydi de. Cooney bir sürü fikir topladı ve ihtiyaçları anladı. Evet, okumak, yazmak, sayılar ama en önemlisi sosyal ilişkiler, ebeveynlerin açıklamakta yetersiz kaldığı toplumsal konular. Cooney'nin dikkatini en çok çocukların reklam jingle'larını ezbere bilmeleri çekmişti. Ülkenin dört bir yanındaki çocuklar Budweiser biralarının şarkısını söylüyordu. When you say bud, you've said a lot of things nobody else can say. When you say bud, you've gone as far as you can go to get the very best. When you say bud. Bütün çocuklar reklamlara bayılır. Dikkat kesilirler. Çünkü çocukların dikkat aralığı kısadır ve reklamlar da bu kısa aralıklar için kurgulanır. Hem süre açısından hem de mesajı net verebilmek için. Neyse, ekibe yönetmen olarak katılan John Stone da dedi ki, madem öyle işte böyle. Programın kurgusundan tut, hikaye anlatımına kadar her şeyi baştan aşağı reklamcılık teknikleriyle donattım. Yani mesela 8 rakamı mı öğretilecek? O zaman 8 rakamını çocuklara bir ürün gibi, kıymetli bir metaymış gibi pazarlayalım dedi.
8 mi? 8 rakamı gibi mi? 8 rakamı gibi mi?
Doğru.
Ha? Bu satmak için çok tuhaf bir şey ama.
Dinle. Hı? Bu 8'i alabilirsin, gördün mü? Bu çok kullanışlı bir şey. Hı? Satın al.
Hikayelerin merkezine kuklaları koymak da John'un fikriydi. Bir gün John Stone, akademisyenler, pedagoglar, televizyon yapımcılarının bir araya geldiği ciddi bir toplantı masasına Jim Henson'ı davet etti. Google'a girin, 1970 Jim Henson yazın. Masadaki herkesin kim bu hippi diyeceği cinsten, kılık kıyafeti ve muhtemelen tavırlarıyla güvenmesi zor bir adamdı. Yani çizdiği imaj öyleydi. Yeni yeni hafiften ünlenmeye, sağda solda ismi duyulmaya başlamıştı. Televizyon için kısa komik kukla skeçleri hazırlıyordu, kuklalarla reklam filmi yapıyordu, muhtemelen John'un kalbini de böyle fethetmişti. İçine kapanık, azıcık da tuhaf biri olmasına rağmen, valla ben değil, Özoğlu babasını böyle tanımlıyor, masadaki herkesin kalbini o gün fethetti. Sonra da bütün dünyanın kalbini. Efendim, Jim Henson. Susam Sokağı'nda ve Muppet Show'da oynayan tüm kuklaların biricik yaratıcısı. Eddie, Büdü, Kermit, Kırpık, Miss Piggy.
Merhaba çocuklar.
Çocuklar bu kukla işini severler. Kuklalar da çocukları severler. Fakat bu onları oyuncak yapmaz. Jim Henson da bir çocuk eğlendiricisi olmadığını, kuklaların insan hayatında çocukluk dönemine hapsedilemeyeceğini kanıtlamak için sadece yetişkinlere özel bir şov tasarlar. Muppet Show.
Kuklalar ilk defa tarihi kazılarda Mısır'da, Antik Yunan'da ve Roma'da ortaya çıkıyor. Büyü ritüelleri ve dini ayinler için kullanılıyorlar. Daha sonrasında işlevleri yavaş yavaş değişiyor. Hani büyükler için veya çocuklar için bir teatral bir eğlence aracına dönüşüyor. Fakat kuklalar tarihte siyasi eleştiri aracı olarak da kullanılıyor. Tiyatroların siyasi eleştiri yapması yasaklandığı dönemlerde bu sefer kuklalar ortaya çıkıyor ve kukla sonuçta bir insan olmadığı için istediği her şeyi söyleyebiliyor ve kuklaların yaptığı eleştirilere fazla yasak getirilemiyor. Büyükler için yapılan kukla gösterilerinde büyüklerin siyasi görüşleriyle cinsel görüşlerinin paralellikleri, çatışmaları ve birbirleriyle olan benzeşmeleri yargılanıyor ve çocukların aslında izleyemeyeceği olaylar. Hatta bizdeki mesela Karagöz Hacivat, o da aslında Endonezya'dan çıkıp gelmiş, Bali Adaları'ndan çıkıp gelmiştir gölge oyunu ta bize kadar. O da Mısır'a uğrayıp Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mısır'dan bize geçmiştir. Karagöz Hacivat da asla çocuklar için değildir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda çok belden aşağı esprilerle doludur. Yani hiçbir zaman çocukların izleyemeyeceği şeylerdir onlar.
Kukla sahneleri tarih boyunca her yaştan izleyicinin seyrettiği müstehcen, küfürlü ve politik gösterilerdi. Radikaldi ve güçlüydü. İnsanların düşünme biçimine meydan okuyor ve toplumsal değişime yol açıyordu. Bir takım nedenlerle gerçek oyuncuların konuşamadığı, çekinip sahneleyemediği konuları cesurca ele alıyorlardı. İşte Jim Henson Muppet Show işiyle çocukluğumuzda tanıştığımız o tüylü kuklaların ergenlikte ve yetişkinlikte de bizimle arkadaş kalmasını sağladı. Kuklalar önemli ama başlangıçta Jim Henson'ın kuklaları sokak sahnelerine dahil edilmemişti. Kuklalar için kukla sahneleri vardı ve kuklalar sadece kuklalarla konuşuyordu. Gerçek oyuncular için de bir sokak dekoru inşa edilmişti. Bu ayrım ekipte çalışan psikologların tavsiyesiydi. Program hazırlanırken hayali şeylerin gerçek şeylerden ayrı tutulmasına karar verilmişti. Hayal ile gerçek şeylerin yan yana getirilmesinin çocuklar için yanıltıcı olacağı fikri benimsenmiş, sokak ve kukla sahneleri birbirinden net bir şekilde ayrılmıştı. Ama John Stone ve ekibinin ilk kurguladığı bu bölümler denek gruplarına gösterildiğinde, evet çocuklardan oluşan bir denek grupları vardı, sükutu hayale uğradılar. Çocuklar kuklaları dikkatle izliyorlar ve eğleniyorlar ama gerçek oyuncuların yer aldığı sokak sahnelerinde ilgileri dağılıyor ve televizyona bakmıyorlardı. Oysa sokak sahneleri hedeflenen eğitimin ve hedeflenen dünyanın olmazsa olmazıydı fakat çocuklar kukla görmek istiyordu. Eğer sokak sahnelerini bu şekilde tutsalardı program başarısız olacaktı. Proje planına göre 1,5 ayları vardı ve ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyordu. Bilimsel yaklaşan akademisyenler mi yoksa izleyici beynisiyle hareket eden televizyonculuk kuralları mı? Valla John Stone bir okul öğretmeni değildi. Şovun başarısından sorumlu bir yönetmendi. Kuklaları sokak sahnelerinde de kullanmaya karar verdi ve psikologlardan özür diledi. Gitti Jim Henson'dan yetişkinlerle konuşabilen, onlarla birlikte aynı ortamda bulunup yürüyebilen kuklalar tasarlamasını istedi. Ortalama 1.70 boyundaki oyuncuları, küçük çocukları ve alttan elle oynatılan kuklaları aynı sokak dekorunda buluşturmak o günün şartlarıyla o kadar kolay değildi. İşte Jim Henson bunun üzerine minik kuşu, orijinal adıyla Big Bird'ü yarattı.
Merhaba Tahsin Usta.
Hoş geldin minik kuş.
Yaptığınız nedir?
Minik kuş iyiydi ama ya. Gene çocuk gibi davranıyordu o. Yani onun beyinsizliğinin bir mazereti vardı. O çocuktu o karakter.
Minik kuşun sakinliği, bir şeyleri anlatırken hızlı konuşmaması. Onu fark ettim. Her şey çok yavaş. Sakin, tane tane. Bir koşturma içinde olmadan.
Jim Henson minik kuşu tasarlarken kukla oynatıcısının bacakları üzerinde duran dev bir kuş hayal etti. Kuklacı minik kuşun karnına saklanmıştı. İçerideki minik monitörden de dışarıyı görüyordu. Tek elini yukarı uzatıp başını ve gagasını hareket ettiriyordu. Tek eliyle de tek kanadını. Bilmem minik kuşun diğer kolunun hiç oynamadığını daha önce fark etmiş miydiniz? Her neyse. 1,5 ay içinde alınan bu manevrayla ortaya çıkan minik kuş karakteri programın ikonu oldu. Sokakta gerçek oyuncular arasında karışan bu hayali karakter daha sonra kendisinin de hayal ettiği, diğerlerinin görmediği hayali bir arkadaş edindi. Adı Snuffy. Yani gerçek olmayan karakterler, hayali karakterler üretecek kadar gerçek kaldılar. İşte minik kuşun ortaya çıkışı böyle. Orijinal ismi Big Bird ama Türkiye ekibinin ona verdiği minik kuş ismini daha eğlenceli, hafif de sarkastik buluyorum.
Bizde minik lafı biliyorsunuz sevecenlik ifade eder.
Valla Amerika'daki ekip isim bulmak konusunda oldukça sıkıntılıydı diyebilirim. Size Susam Sokağı isminin nereden geldiğini anlatmam lazım. Program hazırlıkları başlayalı 2 sene geçmiş, 3 seneye yaklaşıyor. Kuklalar tasarlanmış, hikayeler yazılmış, edilmiş, hatta bölümler çekilmiş, hatta kapalı devre yayına başlanmıştı ki hala programın ismi yoktu. Televizyon bağımlısı küçük kızın psikolog babası Morissette'in fikri açıkladığı akşam yemeğini hatırlıyor musunuz? İşte aradan 3 yıl geçmiş. Projenin adı hala o yemekteki adıyla okul öncesi eğitici televizyon programı olarak anılıyordu. 1969, gösterinin ulusal kanalda yayınlanmasına ve basın duyurusuna birkaç hafta vardı ki artık bu isim bulma işlerini erteleyecek zaman kalmamıştı. Podcast yapmadığım zamanlarda tasarımcı olarak çalışıyorum. Şunca senedir tecrübe ettiğim bir şey, her şeyine bahsine girerim. Projeye isim bulmak ve logo yapmakla başlayan her girişim kaçınılmaz olarak başarısız oluyor. İşte bu isim bulma eylemi hevesli insanlarda önce yersiz mükemmeliyetçiliğe, sonra kararsızlık ve erteleme basiretsizlik haline ve en nihayetinde koca bir işkenceye dönüşüyor. Sonra da anlamsız bir yerde pes ediyorlar. İşte Susam Sokağı ekibi de, yani o günkü adıyla okul öncesi eğitici televizyon programı, böyle bir ızdırap içindeydi. Bütün ekibe, kukla tasarımcısından lojistik sorumlusuna, herkese isim önermeleri için baskı yapmışlardı. Güzel çirkin yüzlerce de öneri gelmişti. Ama bu böyle bir çıkmaz zaten. İsimleri değerlendirirken hiçbir öneriyi beğenmiyorsun. Birçok öneri hiç yaratıcı değil, çok basit diye elendi. Diğerleri çocuklar için çok kompleksti. Bir kısmı New York'luydu, bir kısmı şatafatlıydı. Sonra gösterinin yazarından kimsenin anlam veremediği bir öneri geldi. Susam Sokağı. Kimse ama kimse sevmediği gibi karşı bir fikir de üretemedi. En nihayetinde gösterinin yazarıydı ve kesin onların aklının ermediği bir sihirli anlamı vardı. Yapımcının da canına tak etmişti bu arada ve son bir ihtarda bulundu. Dedi ki, eğer pazartesine kadar kimse daha iyi bir fikirle gelmezse gösterinin adı Susam Sokağı olacak. Tehdit gibi. Daha iyi bir fikrin daha iyi bir fikir olduğunu nasıl anlayacaklar zaten? Bu benim yorumum değil. Aynen prodüktör John Cooney'nin cümlesiyle aktarıyorum. Susam Sokağı ismini kabullendik çünkü kötünün iyisiydi. Her neyse, 1969 sonbaharında ulusal yayının başlaması ve herkesin televizyona kilitlenmesiyle tüm bu isim bulma stresinin boşuna olduğu anlaşılıyor. İlk bölüm üzerinde Susam Sokağı yazan o kocaman ikonik tabelayla açılıyor. Sonra kamera yavaşça başrol oyuncusunu takip ederek arka planda Susam Sokağı'nın efsanevi sokak dekoru gözüküyor. Her şey çok gerçekçi. Beton, asfalt, çamur, çöp, hiçbir şey çocuk programlarında görmeye alışık olduğumuz o süslü şatolara, peri kızlarına benzemiyor. Neyse, programın siyahi başrol oyuncusu Gordon, Sally isimli küçük bir kıza, daha önce hiç Susam Sokağı gibi bir sokak görmedin. Burada her şey olur ve sen bunu çok seveceksin diyor.
Sally, you've never seen a street like Sesame Street. Everything happens here. You're gonna love it.
Ve programı herkes çok sevdi. Ünü Amerika sınırlarını aştı. Programın yapımcısı dahil tüm ekibin hayal bile edemediği bir ilgiydi bu. 1972'de Meksika programın formatını satın alarak kendi ülkesine adapte etti. Hemen peşinden Brezilya, sonra Kanada, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda derken 1989'da Özal TRT'ye göz kırptı.
Çocuk ve gençlik programları müdürüyken Ankara Televizyonu'nun bu Susam Sokağı projesi ile ilgili olarak bize bir şey geldi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal o zaman böyle bir projeyle ilgilenir mi TRT diye. Tabii hemen ilgileniriz dedik. O ilgileniriz sözünden başlayarak 2 yıl boyunca Susam Sokağı ekibiyle süren bir pazarlık evremiz oldu.
TRT'nin belki de bugüne kadar yaptığı en iyi işlerden biriydi. Üstelik bunun çocuklar için yapılması çok daha özel bir anlam taşıyor. Orada kuklacılarla oyuncular arasında da çok iyi bir bağ oluşmuştu. Teknik ekip arasında, reji ekibi arasında, yazarlar arasında çok sıkı bir bağ vardı. Yani bu kadar iyi şeyler üretilmesinin sebeplerinden biri de budur. Üreten ekiple yazan ekip arasında sürekli bir alışveriş vardı.
Televizyoncular ilk defa bu kadar akademisyenlerin yardımına ihtiyaç duymuştu. Akademisyenler ve pedagoglar da ilk defa metin yazarlarıyla ve tiyatrocularla bu denli yoğun çalışmak zorunda kalmıştı. Çekilecek iş değildi. Her iki taraf için de değildi.
En büyük zorluk bizim arkadaşlarla bizim bilim insanlarımızı birlikte çalışma potasında eritebilmekti. Çünkü bilim insanlarının televizyonculuktan haberleri yok. Bizim arkadaşlarımızın da psikolojiden, pedagojiden. Biz bilim insanlarını televizyoncu olarak düşünmeye alıştırmakla işe başladık. Oldukça da güçlü.
Bizim alışık olduğumuz televizyonculuk anlayışında akademisyenler tartışma programlarına politikacılarıyla çatışsınlar diye çağrılır. Susam Sokağı ise akademisyenleri mutfağa çağırdı. Çünkü bazı önemli ve hassas konuların çocuklarla konuşulması gerekiyordu. Farklı etnik grupların görünüşleri, onların aksanları, ayrılan anne babalar, ölen kardeşler, otistik arkadaşlar, kemoterapi, AIDS. Bu konuşmayı Susam Sokağı yapmasa valla kimse yapmayacaktı. Susam Sokağı'nın zor konuların iletişimini sahiplenmesi biraz tesadüf, biraz da mecburiyetle başlıyor. Normal şartlar altında ölüm gibi çocuklarda kaygı uyandıracak konulara çocuk programlarında yer verilmez. Bu böyle bir televizyonculuk ilkesidir. Çünkü çocuklar televizyonu yalnız izliyor olabilirler ve ölüm gibi yıpratıcı konularla da yalnız baş edemeyebilirler. Kimse 4 yaşındaki çocuğunun tek başına televizyon karşısında ölüm acısını ağlamasını istemez. Büyük bir ihtimalle Tom ve Jerry de o nedenle hiç ölmüyor. Ama Susam Sokağı'nın ana karakterlerinden, sokak sahnesi oyuncularından biri Mr. Hooper öldü. Mr. Hooper sokaktaki esnaflardan biriydi. Bizim Türkiye edisyonundaki kırtasiyeci Nihat amca gibi işte. Orijinal adı Will Lee olan oyuncu 74 yaşındaydı ve bir gece kalp krizinden öldü. Susam Sokağı çocuklara bir süre hiçbir şey söylemedi. Fakat çocuklar Mr. Hooper'ın yokluğunu iyiden kötüden kötüye hissetmeye başlamışlardı. Ekip bunun üzerine bir karar vermek zorundaydı. Hem kadrolu psikologlar ve eğitimciler hem de ülkenin ileri gelen psikologlarından hatta anne babalarından da yardım alarak bir konsorsiyuma vardılar. Bir sürü olasılık vardı tabii. Karakteri değiştirmek, mahalleden taşınmasını sağlamak. Ama Susam Sokağı zoru seçti. Ne kadar zor? Mr. Hooper'ı da Will Lee ile birlikte öldürmek ve bunu çocuklara söylemek. acı haberi çocuklara söylemek için Şükran günü seçildi. Çünkü milli tatil nedeniyle aile büyüklerinin evde olduğundan, çocukların televizyonu yalnız başına izlemediğinden emin olmak istediler. Hatta bunu garanti altına almak için ailelere günler öncesinden çağrılar yaptılar. 1983, 24 Kasım Perşembe günü. Minik Kuş sahnede Mr. Hooper'ın ölümünü kabul etmekte zorlanırken, çocuklar da televizyonun önünde ağlayarak Minik Kuş'u telkin etmeye çalışıyordur. Yanlarında aileleri vardır ve her şey yolunda gidiyordur.
Say, where is he? I want to give it to him. I know, he's in the store.
A Big Bird? Hmm? He's not in there.
Oh, then where is he?
Big Bird, don't you remember we told you? Mr. Hooper died. He's dead.
Oh, yeah, I remember. Well, I'll give it to him when he comes back.
Big Bird, Mr. Hooper's not coming back. When people die, they don't come back.
Ever?
No, never.
Bu sahnede çocukların ölüme ilişkin tüm sorularının yanıtları mevcuttur. Duygular vardır ve bu duygularla nasıl baş edileceğine dair yollar vardır.
Tabii ölümü anlatmak bizim temel şeylerimizden bir tanesi. Ölümü, çünkü bütün çocuklar ölümle ilgili şeyler. Annem babam ölmesin diye ben çocukken geceleri dua ederdim küçücükken.
Bu çocuğa ve daha da önemlisi çocukluğa gösterilen saygıydı. Bu saygı programın hazırlanışındaki emek ve düşünce gücüyle kendini gösterdi ve algılanmaması olası değildi. Susam Sokağı Türkiye'de bu emeğin en önemli temsilcisiydi.
Hollanda'da tam hatırlamıyorum senesini ama galiba 89'du. Bütün Susam Sokağı uygulayıcı ülkelerin birleştiği bir toplantı ve workshop yapıldı. Orada da Türkiye en iyi uyarlama yapan ülke olarak seçildi.
Hem dünyadaki diğer uyarlamaların hem de Amerika'daki orijinal ekibin ilgisini çekti. Hatta Türkiye uyarlamasının bazı konularda orijinalin ötesinde iş çıkardığını itiraf ettiler.
Amerikalılar şaştılar, kaldılar bizim süratimize. Portekiz'de 4 yılda daha 130 programı kaydedememişlerdi. İdiyle büdüğü Köksal Engür'le Altan Erkekli seslendi. Ama Amerikalılar ona kendilerinden çok daha bayıldılar. Yani çok bizim gerçekten çok başarılıydı şeylerimiz.
Pasta ikram ediyor Edi Büdü'ye. Büdü diyor ki ya diyor pasta verdin ama küçüğünü bana verdin diyor. Tamam Büdü pasta değil mi zaten? Bak olur mu diyor yani ben şey yapsaydım diyor işte bak benim pastam olsaydı mesela küçüğünü ben yerdim büyüğünü sana verirdim Edi diyor. Tamam Edi zaten şu anda da küçüğü sen yiyeceksin.
Edi sen bana küçük dilimi verdin.
Evet doğru Edi o küçük dilim bu da büyük dilimi sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Edi.
Edi bu hoş bir davranış değil ki.
Neden hoş olmasın Müdür?
Yani bak eğer benim iki dilim pastam olsa büyük dilimi sana verirdim, küçük dilimi de kendim yerdim.
Şey Müdür, küçük dilimi zaten sen yiyeceksin. İşte Müdür.
Neler oldu burada böyle? Neler oldu? Ne bu hal?
Jim Henson'ın da yakın arkadaşlarından hatta hocalarından biri Kermit Love bana bu kuklayı çalıştırırken dedi ki bak burada dedi 9'da 99 yaş arası yazıyor dedi ve sesini de o şekilde kullanabilmen gerekiyor dedi. Ve ben de bunun üzerine ararken önce çocuk seslerini çalıştım sonra onun üzerine biraz daha yaşlı sesleri çalıştım ve o ikisini kaydırarak birbiri içine geçirmeye başladım. Yani inceden kalına doğru kaydırmalar yaparak kullandım ve bu kırpığı kırpığın hem dağınıklığını hem agresifliğini hem de hayal gücünün genişliğini bize yansıttı.
Kırpık düşünmeden konuşuyordu. Telaşlı bir şey söylerdi. Manada falan çıkardı. Oo ben çok daha iyiyim bir şey buldum diye. Sonra aslında onun o olmadığı anlaşılıp doğrusu aktarılırdı.
Bir kukla veya bir çizgi karakter görüldüğü zaman herkes çizgi film sesine yönelir.
Kardeşim ne yapıyorsun?
İyiyim, sen nasılsın? İşte böyle çocuksu, tuhaf seslere ve çizgi film, sakın çizgi film seslendirmesi yapma diye sıkı sıkı uyarıldık biz günlerce. Ben de kukla eğitimi verdiğim zaman öğrencilerime bunu söylüyorum. İlk aklınıza gelen çizgi film seslendirmelerine sakın sığınmayın. Siz kendi içinizden gerçekten duyguları olan, yaşayan bir ses çıkartın. Karakteri olan farklı bir ses çıkartın. Ve o sadece o kuklaya ait olsun. Sadece size ait olsun.
Jim Henson her zaman gittiği bir restoranın huysuz garsonundan yola çıkarak kırpığı tasarladı. Amerika'daki kuklanın oyuncusu da New York'taki bir taksi şoförünün sesinden ilham aldı. Sene 1969. Televizyon stüdyolarının renk performansları pek iyi değil. Renklendirmedeki teknik kısıtlar yüzünden kırpık ilk sene turuncu olmak zorunda kaldı. Neyse, ekip alet edevatı düzeltince kırpık Jim Henson'ın hayal ettiği orijinal yeşil balçık rengine döndü. Sonra kırpık çocuklara bu renk değişikliğinin nedenini açıklamak için tatile gittiğini ve orada çamur ve küfle kaplandığını söyledi. Öyle işte. Kırpık çamuru ve pisliği severdi, gürültüyü severdi. Çocuklara bazı insanların farklı durumlara farklı şekilde bakabileceğini göstermek için yaratılan bir karakterdi. Ve çöpte yaşardı.
Hani şimdi herkesin empati dediği ama aslında içini dolduramadığı, hani o duygudaş olma hali var ya, onunla ilgili bir his kaldığını, bir duygu kaldığını hatırlıyorum. Hep böyle birbirini anlamak, birbirine hoşgörülü davranmak, hani anlayışlı olmak falan gibi hissettirdiği, daha da pekiştirdiği şey o oldu.
Kırpık karakteri Türkiye'ye adapte edilirken New York'un o ikonik metal çöp tenekesi kullanılmadı. Onun yerine Türkiye'ye özgü bir obje olan küfe içine yerleştirildi.
Kırpığın bir küfesi vardı. Kırpığın küfesinin içinin çok büyük, geniş olduğuna inanmışlar. O dönem onu izleyen çocuklar. Kırpığın küfesinin altında kocaman hangar gibi eski eşyaları olan işte bir yer olduğuna inanmışlar. Bu çok önemli bir şey. Bu hayal dünyasını yaratabilmek için o kırpığın hayal dünyasını, iç dünyasını, onun karakterini sesine tam oturtmanız gerekiyor. Düzgün oturtmanız gerekiyor.
Amerika'daki orijinal serinin sokak dekoru New York Göttosu'ydu. Mesela bu Norveç versiyonunda bir tren istasyonuydu. Bizdeki ise mavi beyaz tabelasıyla, manavıyla, terzisiyle halis mulis Türkiye sokağıydı.
Herkes kendine göre. Biz de Ankara Kalesi'ni aldık kendimize mekan olarak. Geleneksel bir mahalle.
Hani biraz önce rahmetli Mr. Hooper'dan bahsetmiştik ya. İşte bizde onun gibi 4 tane var. Tamirci Tahsin Usta, Terzi Sabiha Teyze, Kırtasiyeci Nihat Amca ve Manav Zehra Teyze.
Bizim yarattığımız mahallede işte bir Manav Teyze olsun dedik. Neden Manav Teyze olsun dedik? Çünkü kadını öne çıkarmak istedik. Kadın figürünü öne çıkarmak istedik.
Türkiye ekibi Susam Sokağı'nın evrensel ilkelerinden hiç ödün vermemişti. Ama yayın politikasıyla hem lokalizasyon başarısını hem de kreatif tarafını göstermişti. En başında konuştuk. Susam Sokağı'nın kuruluş amacı çocuk eğlendirmesi değil, destekleyici eğitimdi. Dolayısıyla Türkiye'de Susam Sokağı'nı örgün eğitim sisteminden bağımsız düşünmemek gerekiyordu. Örgün eğitimle paslaşan, onun üzerinden bazı yükleri alan destekleyici bir içerikte olmalıydı.
Haftada 5 gün ve günde bir programı 2 kez tekrarlayarak. Neden 2 kez tekrarlayarak? Bu Amerika'da bir kez tekrarlanır. Başka ülkelerde de bir kez. Çünkü bize sabahçı, öğlenci vesairesi vardı ya.
Dahası Susam Sokağı örgün eğitimin olmadığı ya da aksadığı köylerde de çocuklarla beraberdi. Çocuklarla ve anneleriyle.
Bizim hedefimiz asla ve asla okuma yazma öğretmek değildi. Belli bir süre içinde çocukların okuma yazma öğrendiğini gördüğümüz zaman başa döndük. Biz nerede hata yaptık diye. Çocuklar kendiliğinden okuma yazma öğrendiler. Sadece çocuklar değil, kadınlar öğrendi Anadolu'da. Mesela Semra Özal'ın o zaman Papatyalar diye bir grubu vardı, kadınlardan oluşan. Semra Özal'ın öyle bir şeyi vardır. Toplumcu, girişimci bir yanı vardır. İşte orada mesela Papatyalarla yaptığımız şeyde de işte çağırdı. Kadınlar üzerinde yaptığı incelemelerde kadınların Susam Sokağı'ndan okuma yazma öğrendiklerini papatya grubu belirledi.
Türkiye versiyonu da aynı orijinal versiyondaki gibi denek çocuk grubuna sahipti. Tam 800 çocuk. Bu çocuklar ile birebir görüşülüyor ve gelişimleri hakkında ölçümler yapılıyordu.
Ankara'da değişik sosyo-kültürel bölgelerde belirlediğimiz 800 denek çocuğumuz vardı. Bu 800 denek çocuk bizim 130 programın yayını süresince devamlı ölçümlediğimiz deneklerimiz oldu. Her yayınladığımız programda hedefimiz olan şeyleri ne kadar algıladıklarını ölçtük. Program yayınlandıktan sonra her hafta sonu 5 program boyunca o hafta sonunda o çocukların o 5 programdaki hedeflerimizi ne derecede algılayıp kazanım elde ettiklerini ölçtük ve değerlendirdik sürekli.
Amerika'da yapılan bir araştırma var. 1994 yılında yapılmış. Küçüklüğünde Susam Sokağı izlemiş çocukları ergenliklerinde bir testi almışlar. Susam Sokağı'nın etkisinin yıllar sonra da devam edip etmediğini araştırmak için. Araştırmanın sonucunda programı izleyerek büyüyen çocukların izlemeyenlere oranla daha yüksek puan aldığı, okulda daha iyi notlara sahip olduğu, daha çok kitap okuduğu, kendilerine güvenlerinin daha yüksek olduğu, insanlarla daha iyi geçindikleri görülmüş. Lise ortalamaları ise %16 daha fazlaymış. Susam Sokağı Arapça ve İbranice de yayınlanıyor. 2003 yılında yapılan başka bir araştırmada bu sefer İsrailli ve Filistinli çocuklardan oluşan denek grubu göstermiş ki bu iki grup Edi ve Büdü sayesinde birbirine karşı empati geliştirmiş.
O bölümü seyrettiğimiz akşamın gecesinde Edi ile Büdü'nün yattığı gibi İki tekli yatakta ve aynı odada paralel yatıyoruz biz. Aynı sahne. Ve gece uykumun arasında Büdü ben çok susadım. Gerçekten çok susadım falan diye böyle bir ses duyuyorum. Ondan sonra önce gerçek mi rüya mı anlayamadım. Sonra fena halde gerçek olduğunu anladım. Ve kardeşim Aylin bildiğiniz o repliği hiç böyle kesmeden... Ama o kadar yorgunum ki, bu kadar yorgun olamazdım falan diye böyle devam ettiriyor.
Hazır Edi Büdü demişken iki lokmada onlardan bahsedelim. Bunlar birbirine zıt gibi görünen ama bir yandan da birbirlerini tamamlayan kuklalar.
Merhaba Büdü.
Merhaba Edi.
Çocuklara insanları olduğu gibi kabul etmelerini öğretmek, farklı özelliklere sahip insanların bir arada mutlu olabileceğini, tatlı çekişmelerin hayatı nasıl da renklendireceğini göstermek gibi ele aldığı önemli meseleler var. Fakat işte bazı insanların ergenlikleri sağlıksız geçiyor ve beyinleri aşağı düşüyor. Bir süre sonra etrafta olan biten her şeyi enteresan teoriler üzerinden açıklamaya çalışıyorlar. Edi ve Büdü'nün arkadaşlığı da bundan nasibini alıyor ve gay çiftlerin hayat tarzını çocuklara empoze ediyorlar diye söylentiler çıkıyor. Ve bu tabii çok ciddi tartışmaları gündeme getiriyor. Şaka şaka, ciddi falan değil, saçma sapan. Susam Sokağı Workshop tartışmanın tuhaflığından rahatsız olarak diyor ki 25 yıldır Susam Sokağı'nda olan Edi ve Büdü eşcinsel bir çifti canlandırmıyorlar ve gelecekte bunu yapmaları için de bir plan yok. Onlar kukla, insan değil. Susam Sokağı için yaratılan tüm kuklalar gibi onlar da okul öncesi çocukların eğitimine yardımcı olmak için tasarlandı. Aslında kukla oldukları gerçeğini düşünürseniz belden aşağı bir varlıkları bile yok. Bunu Büdü'nün kendisi de doğruluyor. Katıldığı bir radyo programında program sunucusunun kendisinin Edi ile olan ilişkisinin iyi bir arkadaşlıktan daha öte bir şey olup olmadığını sorması üzerine
You had to ask that question.
You asked for it, didn't
you? No, sometimes we're not even friends, okay? Okay? He is a pain in the neck, that Ernie.
Bazen arkadaş bile olmadıklarını, onun bir baş belası olduğundan bahsediyor.
Galiba Büdü böyle şey bir karakter ya. Acıların çocuğu bir karakter ya. Büdü'yle kendimi özdeşleştiriyordum herhalde mesela. Büdü bana batmamış o kadar. Edi batıyordu arada da Büdü batmamış o kadar.
Büdü. En sevdiğin sayı ne?
Hiç sormayacaksın sandım. Altı.
Altı mı?
Sevdiğim sayı altı.
Büdü, altı hiç kimsenin en sevdiği sayı değildir.
Bazı günler ben oturup da...
Susam Sokağı'nın resmi kayıtlarına göre bizim programda gördüğümüz bir oda bir salondan oluşan ev Büdü'ye ait. Pencereleri var ama ev bodrum katında. Yüksekte zaten pencereler, yatak odasında da kot farkı var. Yine kayıtlara göre konuşuyorum. Büdü bu daireye taşındığında Susam Sokağı gazetesinde oda arkadaşı aradığına dair bir ilan çıkıyor. Ve o ilana tek yanıt veren Edi olduğu için taban tabana zıt olmalarına rağmen onu eve kabul ediyor. Bizden farklı olanları içeri kabul edebilme erdemi.
İyi insan olma hissi oluştu bende. Yani öyle bir ortamda o, öyle bir izlediğimiz şey bizde o hissi bıraktı.
Susam Sokağı'nın gerçekliği gerçeğin ta kendisiydi. Mutluluğun peri ormanlarında, şatolarda sevimli ve pembe olmakla ilgili olmadığını, mutluluğun şehirde, arka sokakta, her gün önünden geçtiğimiz manavda, apartmanın merdivenlerinde durduğunu gösterdi. Susam Sokağı'na giderek değil, bulunduğun yeri kabul ederek ulaşabilirdin. Susam Sokağı Türkiye'de yayınlandığı zamanlar, özel ve devlet okullarında okuyan çocuklar arasında sınıf ayrımı bu büyüklükte değildi ve dış göç sorunu da bu denli hissedilmiyordu. Bu sorunları 70'lerde hatta hala büyük bedellerle ödeyen Amerika için Susam Sokağı çocukların kurtuluşuydu. Onlara göçmen aileleriyle gurur duymayı, farklılıklarından, aksanlarından, renklerinden ve saçlarından utanıp saklanacağına, onları daha da parlatıp kalıcı hale getirip erdemli bireyler olmayı öğretti.
Ben hep okula siyah önlükle gideceğim zannettim. Birinci sınıfa bir geldik. Annem dedi ki sizin hadi çocuğum önlük almaya. Ben Susam Sokağı'ndaki çocuklardan biri olacağım diye gittim. Bütün önlükler mavi. Yıkılmıştım. O yüzden o çocukların siyah önlükle döndüğü sahneyi hiç unutamıyorum.
O çocuklardan biri bendim. Okuldaki giydikleri önlükler, işte beyaz yakaları, gözlerindeki okulun amblemi, müziğin basitliği, masumiyeti, evet. Yani masummuşuz. Çok masummuşuz.